Ayrım 45. Sayfa 440. 44. Babalarını öldüremeyen çocuklar hiçbir zaman büyüyemezler. Bazen aklınız tutulur, heyecan benliğinizi ele geçirir. Kendi mahvınıza sebep olacak bir adım atmış olmanıza rağmen, coşku burnunuzun ucundaki hakikati görmenizi engeller ya, sanırım öyle olmuştu. Nalburiye dükkanında öğrendiklerim katil olma ihtimalimi güçlendirmesine rağmen ben babamın tabancasını ateşlemiş olmanın verdiği gururla kendimden geçmiştim. Oysa küçükken o silahı görmekten bile korkardım. Belki de büyümemiz için babamızın ölmesi gerekiyordu. Yoksa Freud, Dostoyevski ve baba katilliği incelemesinde bunu mu anlatmak istiyordu? Babalarını öldürmeyen çocuklar hiçbir zaman büyüyemezler. Elbette mecazi anlamda. Baba geçmiş kültürü temsil ediyordu. Eskinin ağırlığından kurtulmak için ebeveynlerin ağırlığından kurtulmak mı gerekir demek istiyordu ünlü psikanalist. Bu toprakların kültürüne ne kadar uzak bir önerme. Biz hakiki anlamda babamızı öldürsek bile mecazi anlamda öldüremeyiz. Hep bir baba figürüne ihtiyacımız var. Her neyse, işte başkomiser Nevzat'ın basık tavanlı odasındaki floresan lambanın beyaz ışığı en az Nalburiye dükkanındaki kadar çiğ olmasına rağmen nedense kendimi çok daha rahat hissediyorum burada. Oysa meskun mahallede silah kullanmak gibi bir suç işlemiştim. Her ne kadar Ali taraf tutarak "Müştak hocam beni korudu" diye açıkça beni savunsa da üzerimde silah taşıyor olmam bile başlı başına şüphe uyandıracak bir davranıştı. Ayrıca davanın başından beri defalarca yaptığım gibi polislerden bilgi saklamış, mezar kazıcılarla buluşmaya gideceğimi onlara bildirmemiştim. Elbette bunu itiraf etmedim. Mansur'dan telefon gelir gelmez hemen odadan çıkıp hastane koridorlarında Ali komiseri aradığımı, bulamayınca görevli polislere sorduğumu ama fazla vaktim olmadığından buluşmaya tek başıma gitmek zorunda kaldığımı anlattım. Ama beni adım adım izleyen Ali bunları zaten biliyordu. En küçük bir detayı bile kaçırmamak için gözlerini dikmiş, yüzümdeki her bir mimiğimi, her bir davranışımı pür dikkat izleyen başkomiser Nevzat ise bir telefon açacak kadar bile vaktiniz yok muydu diye serzenişte bulunmasına rağmen fazlaca üstüme gelmedi. Belki zamanını bekliyordu. Onun da aklı Fatih'in mezarının açılması meselesine takılmış olmalıydı. "Demek yanılmışız" diye söylendi hayal kırıklığı içinde. Demek Nusret Hanım ikinci Murad'ın değil Fatih Sultan Mehmet'in türbesini açtırmaya çalışıyormuş. Peki böyle bir ihtimal var mı gerçekten? Yani Fatih zehirlenmiş olabilir mi? Faili meçhul bir cinayeti çözmeye çalışan bir başkomiserden çok tarihi bir şahsiyetin ölümünü araştıran hevesli bir bilim adamına benziyordu. Kadim bir tartışmadan söz ediyoruz dedim Nevzat'ın ikram ettiği simitten bir parça daha ısırmadan önce. Fatih Sultan Mehmet Sultan Çayırı denilen yerde öldükten sonra başlayan bir tartışma. Başını hafifçe geriye attı, sanki böylece beni daha iyi görecek, sözlerimin anlamına daha iyi kavrayacaktı. Ben de duymuştum bu iddiayı. Ağzımdaki simit parçasını hızla çiğnedim. Tabii o sebepten ayaklanmıştı Yeniçeriler. Şehirde isyan çıktı, Yahudi mahallesi basıldı. Sadrazam Karamani Mehmet Paşa parçalanarak öldürüldü. Boğazıma takılıp kalan hamur ve susam kalıntılarını mideme yollamak için aceleyle çay bardağıma uzandım. "O kadarını bilmiyordum," dedi Nevzat yazıklanarak. "Doğru dürüst bilgiye sahip değiliz tarihimiz hakkında." Sıcak sıvı ağzımda buruk bir tat bırakarak mideme yollanırken "ne yazık ki öyle" diye destekledim. Ama şunu da unutmamak lazım, bütün bu olaylara rağmen zehirlenme meselesi hala bir iddia. Fatih'in öldürüldüğü kanıtlanamadı. Gözlerinde zekice bir ışık belirdi. Çünkü ne bir tanık var ne de kanıt, değil mi? Aynen öyle. Sadece bir şiir, dönemin tarih yazıcılarından Aşık Paşazade'nin eserinde yer alan bir şiir. Hatırlamaya çalıştım. Yanılmıyorsam şöyleydi. Tabipler şerbeti kim verdi hana? Ohan içti şarabı kana kana. Ciğerin doğradı şerbet ohanın. Hem min dem zar etti yana yana. Dedi niçin bana kıydı tabipler? Boyadılar ciğeri canı kana. Birkaç dize daha olması lazım ama çıkaramadım şimdi. Niçin bana kıydı tabipler diye tekrarladı Nevzat. Gözleri kısılmış, yüzü gerilmişti. Gerçekten de şüphe uyandırıcı sözler. Peki daha sonra, mesela günümüzde Nusret Hanım'dan önce diyorum, kimse gündeme getirmedi mi bu konuyu? Yani Fatih'in zehirlenmiş olabileceği meselesini. Nusret'in evinde kitabını gördüğünüz Alman tarihçi yazdı. Anında hatırladı uyanık polis. Franz Babinger. Ta kendisi. Fatih Sultan Mehmet ve zamanının yazarı. Kitap Fethin 500. yılında yayınlanmıştı. Yani 1953'te Babinger eserinde Fatih Sultan Mehmet'in zehirlenmiş olabileceğinden söz eder. Hafızam beni yanıltmıyorsa Fatih'in çok sayıda düşmanının oluşu ve ölümünün detayları muhtemelen zehirlendiğini gösteriyor diye kayıt düşer. Daha sonra 1964'te ressam ve müzeci Elif Naci Fatih'in mezarının açılması ve toksikoloji testi yapılmasını önerir. Dönemin gazetecilerinin bu konuya yakından ilgi gösterdiğini biliyoruz. Hatta Abdi İpekçi'nin konuyla ilgili bir açık oturum yaptığı bile söylenir. O dönem yazılanları okumuştum. Müze müdürlerinden dönemin müftüsüne, önde gelen gazetecilerden sanatçılara kadar birçok kişi mezarın açılmasında bir sakınca olmadığını belirtiyorlardı. Ama sonra ne olmuşsa olmuş, konunun üzeri kapatılmış, arada küçük tartışmalar olsa da konuya dair kimi metinler yazılıp, hatta kitaplar yayınlansa da mesele sarsıcı bir şekilde kamuoyunun gündemine gelmemiş. Fakat anlaşılıyor ki bütün tehlikesine rağmen bizim Nusret bu meseleyi yeniden açmak istiyordu. Masanın üzerine uzattığı ellerinin parmaklarını birbirine geçirdi. Tehlikesine rağmen mi? Fatih'in zehirlenmiş olduğunu söylemenin ne tehlikesi var? Ne yani? Bilmiyor muydu bunu? Hayır, ağzımdan laf almak istiyordu. Madem başkomiserimiz beni sınamaya kalkmıştı, o halde hayal kırıklığına uğratmamak lazımdı. Şanlı tarihimize leke süren biri olarak anılma tehlikesi diye açıkladım. Milletine, ülkesine ihanet eden biri olarak damgalanma endişesi. Neden söz ettiğimi elbette çok iyi biliyordu ama kurcalamayı sürdürdü. Niye öyle anılasınız ki? Gerçek buysa gizlemenin ne anlamı var? Tahir Hakkı'nın ikaz eden sözleri yankılandı kulaklarımda. Başarıya aç, suçluluk duygusuyla kırvanan bu ezik minnetin elinden bunu da almaya kalkışmayın. Müstehsi bir gülümseme belirmiş olmalı dudaklarımda. Öyle değil mi diye üsteledi Nevzat. Tarihten söz ediyoruz burada, yani bilimden. Bilimde gizli saklı olur mu? Çok haklısınız ama o kadar basit değil. Bilimle uğraşmak bazen çok tehlikeli olabilir. Mesela Fatih'in zehirlendiğini kabul ederseniz ardından gelecek soruya da cevap aramanız gerekir. Onu kim zehirledi? Yorgun gözlerinde bir ışık yandı söndü. Kim zehirlemiş? Polis olan sizsiniz. Böyle bir cinayet işlendiyse katili sizin bulmanız gerekmez mi? Küçük bir kahkaha koyuverdi. 500 küsur yıl önceki bir vakayı mı? Üstelik cinayet olup olmadığı bile belli olmayan bir ölümü. En saf Müştak hocam. Tamam, polis olan biziz ama tarihçi olan da sizsiniz. Gereken bilgileri vermezseniz olayı nasıl çözelim? Bu adamın karşısında çok dikkatli olmalıydım. Nalburiye dükkanındaki o çapulculardan çok daha tehlikeli biriydi Nevzat. 40 yıllık dostmuşuz gibi sıcacık gülümsemesi, teklifsizce simit ısmarlaması, çay söylemesi, bunların hepsi sahteydi. Nazik, anlayışlı, hoşgörülü bir adam değildi başkomiser. Benim dostum hiç değildi. Güvenimi kazanıp Nusret'in öldürülmesine dair sakladığım bilgileri öğrenmenin peşindeydi. Öyle babamın emektar tabancasını ateşleyerek de kurtulamazdım bu şeytana pabucunu ters giydirecek adamdan. Hep tetikte durmalı, gardımı asla düşürmemeliydim. Size gereken bilgiler nedir Nevzat Bey? Aslında tam bir fikrim yok. Son derece mütevazi bir tavırla konuşuyordu. Sahiden yok. Oturduğu koltukta toparlandı, bana yakınlaşmak istercesine masada öne eğildi. Elimizde gizemli bir vaka var ama bu cinayeti çözmek için Fatih Sultan Mehmet'in nasıl öldüğünü bilmemiz gerekiyor. Sanki söylediklerini anlamıyormuşum gibi sormak gereğini hissetti. Yanlış mı düşünüyorum? Yüksek sesle onayladım. Yo, doğru düşünüyorsunuz. O zaman bu konuda beni aydınlatmanıza ihtiyacım var. Fatih'in yaşamı. Düşmanları kimdi? Ölümünden kimler yararlandı? Sevimli bir tavırla gözlerini iri iri açtı. Eğer elimizde tanık ya da kanıt yoksa, o cinayetten kim çıkar sağlamış, kim mutlu olmuş, ona bakmamız gerekir. Samimi görünüyordu. Üstelik ihtiyacı olan bilgileri vereceğimden emin olarak dinleme pozisyonuna geçmişti bile. Kendini sözlerime teslim etmiş gibi. Ama hayır, hepsi görüntüde. Görünene aldanmamalıydım. Bu babacan tavırlı adamın her sözü bir sorgu tuzağıydı. Her davranışı beni oyuna getirmeyi amaçlayan sinsi bir hamle. Öte yandan artık onun istediğini yerine getirmemekte olmazdı. Üstelik Fatih'in yaşamını anlatmakta ne sakınca olabilirdi ki? Tamam, anlatayım ama 49 yıllık bir ömürden söz ediyoruz dedim. Önümde duran çay bardağını yana çekerek, oldukça uzun sürebilir bu. Sabırla gözlerini kırptı. Önemli değil hocam, vaktimiz var. Ali içeride türbe hırsızlarını sorguluyor. Zeynep şu sizin maktule hediye ettiğiniz çeşmi lal üzerinde çalışıyor. Biz de tarih üzerine sohbet ederiz biraz. Bakışları boşalmış çay bardağıma kaydı. Birer de çay söyleriz. Teşekkür ederim, çay istemem ama bir bardak su varsa... Eğilip masanın dolabını açtı, büyükçe bir su şişesiyle cam bir bardak çıkardı, bardağı kendi eliyle doldurup uzattı. Buyurun, afiyet olsun. Ben boğazımda kalan son simit kalıntılarını suyla temizlerken, zaten en başından anlatmanıza gerek yok diye yeniden konuya döndü. Fatih'in ne zaman doğduğunu, hatta kaç kez çıktığını, Konstantinopolis'i nasıl aldığını filan biliyoruz. Biz ölüm anını konuşalım. Tekfur çayırı mı demiştiniz? Fatih'in son nefesini verdiği yerden söz ediyorum. Bence sonrasında çok iyi biliyordu. Kendini yeryüzünde Allah'ın gölgesi olarak gören Fatih'in Bakara suresinde buyurulan "Doğu da Allah'ındır, batı da" hükmü uyarınca Konstantinopolis'i fethettikten sonra Osmanlı Devleti'nin sınırlarını hem doğuya hem de batıya doğru genişleterek 30 yıl içinde dünya hakimiyetine aday bir imparatorluk oluşturduğunun farkındaydı. Sırbistan, Mora Yarımadası, Eflak, Midilli, Arnavutluk, Eğriboz, İşkodra, Otranto, Doğu Anadolu, Amasra, Trabzon, Kırım, Karaman, onlarca devlet, onlarca beylik, yüzlerce şehir, yıllarca süren savaşlar. Yılmak bilmeyen bir hükümdar, yorulmak bilmeyen bir adam, ne pahasına olursa olsun hayalini gerçekleştirmeye çalışan bir idealist. Büyük İskender, Sezar, Moğol İmparatorluğu ve İslami fetihlerin yarattığı büyük heyecan. Onun bu dinmek bilmez heyecanının peşinden sınırlardan sınırlara koşturan, savaştan savaşa seyirten çeşitli milletlerden kurulu bir ordu. Bu devasa savaş makinesini besleyen farklı dinlerden, farklı dillerden, farklı ırklardan bir halk, Osmanlı İmparatorluğu. Elbette Nevzat bunları biliyordu. Belki de detaylara benim kadar sahip değildi ama onları da konunun uzmanı bir tarihçiden rahatlıkla öğrenebilirdi. Hayır, ilgisini çeken sadece bu büyük hükümdar değildi. Bu sıra dışı padişahın hayat hikayesini benden dinlemek istiyordu. Fatih'in hayatı kadar merak ettiği konu Nusret'i boğazlamış olup olmadığımdı. Evet, Tekfur ya da Sultan Çayırı diye tekrarladı. Odaya girdiğimden beri cızırdayıp duran telsizin sesini kısarken, Fatih niye gitmişti oraya? Elbette yeni bir sefer için. İçindeki suyu yarısına kadar içtiğim bardağımı masanın üzerine bıraktım. Ama bu yeni seferin nereye yapılacağı bilinmiyordu. Güya hayrete kapılmış gibi kaşları çatıldı. Nasıl bilinmiyordu? Koca ordu, on binlerce insan payitahttan kalkacak, günlerce süren bir yolculuk yapılacak, üstelik sonunda zorlu bir savaşın yapılacağı bir yolculuk. Gidilecek yer bilinmeden neye göre nasıl hazırlık yapılacaktı? Esrarengiz bir bakış fırlattım. Bence de tuhaf. Gerçi Fatih son derece ketum bir hükümdardı. Kendisinden başka kimseye güvenmezdi ama savaş denen o büyük organizasyonu gerçekleştirmek için elbette komutanların nereye gidileceğini bilmesi gerekirdi. Çünkü bu sefer için 300 bin kişilik bir ordu kurulduğundan söz ediliyordu. 300 bin kişilik bir ordu ha? Diye hayranlıkla tekrarladı. Dişli bir rakibin üzerine gidiyor olsa gerek, tahmini düşman kim? Bizim yeni yetme tarihçiler bile belki bu kadar isabetli bir soru soramazdı. Üç ihtimal vardı. En azından Osmanlı tarihçilerinin dile getirdiği üç ihtimalden söz edebiliriz. İlki Memlüklerle yapılacak bir savaştı. Haç yolundaki su kuyularının tamiri yüzünden çıkan husumet iki devlet arasında hakimiyet savaşının alevlenmesine neden olmuştu. Buna dayanarak Fatih'in yönünün Mısır olduğu söylenebilir. İkinci ihtimal olarak Rodos'a yapılacak bir çıkarmadan söz edilebilir. Son Rodos seferinin başarıya ulaşmamış olması Fatih'in aklından çıkmıyor. Akdeniz'de çıban başı gibi duran bu adadaki düşman hakimiyetini kırmayı çok istiyordu. Üçüncü ihtimal ise İtalya'nın fethiydi. 1480 yılında Gedik Ahmet Paşa komutasında İtalya'ya gönderdiği ordu Otranto'yu almış, yani Osmanlılar çizmeyi ele geçirmeye hazır hale gelmişlerdi. Ancak ordunun yönünün Anadolu olması nedeniyle Rodos ya da İtalya ihtimali zayıf kalıyordu. Muhtemelen hedef Mısır'dı. Eksik bir parça kalmış gibi beklentiyle bakıyordu Nevzat. Başka bir ihtimal? Fatih'in yaşamını kesinlikle çok iyi biliyordu bu polis. Bir ihtimal daha vardı dedim muzip bir gülümsemeyle, ama onu şimdi söylemeyeceğim. Belki de olanı biteni öğrendikten sonra siz bulursunuz dördüncü ihtimali. Mütevazi bir tavırla boynunu büktü. Hiç sanmıyorum ama siz öyle uygun görüyorsanız. O ihtimali sizin bulacağınızdan eminim. Neyse, Fatih Sultan Mehmet 1481 yılının baharında son seferine çıktı. Elbette bunun son seferi olduğunu bilmiyordu. Her zamanki gibi büyük bir coşkuyla hazırlanılmıştı yeni savaşa. Cihan İmparatoruna yakışır görkemli bir törenle saraydan ayrılarak Üsküdar'a ayak basan padişahın keyfi yerindeydi. Hasta olduğuna dair hiçbir belirti görülmüyordu. Gerçi son zamanlarda epeyce kilo almıştı. Babası gibi o da Nikris, yani gut hastalığından muzdaripti. Romatizmasının olduğundan söz ediliyordu. Üstelik hastalık nüksedince çok acı veriyordu. Hatta birkaç yıl önce gut sancıları başlayınca seferlere kendisi çıkmamış, vezirlerini göndermişti. Yani kendini kötü hissediyor olsa bu seferi erteleyebilir ya da paşalarını yollayabilirdi. Ama ordusunun başında bizzat kendisi düşmüştü yollara. Fatih Üsküdar'a geçerken Rumeli ordusu da Çanakkale boğazını aşıyordu. Anadolu ordusuna da Mayıs ortalarına kadar Konya'da toplanması buyurulmuştu. Bunlar rutin işlerdi. Cenkten cenge koşmaya alışmış tecrübeli bir ordu için sıradan olaylar. Ta ki payitahttan ayrılan ordu Tekfur ya da Sultan Çayı'na gelinceye kadar. Sustum, boğazım kurumuştu. Yeniden su bardağına uzanırken vurguladım. Bu arada tarihe meraklı olduğunuz için size ilginç gelebilecek bir bilgi. Tekfur Çayırı denilen yer, Romalıların tuzağına düşen Kartacalı komutan Hannibal'ın kendini öldürdüğü yere çok yakındı. Ve başka önemli bir not, İstanbul'u Roma İmparatorluğu'nun başkenti yapan Büyük Konstantin de yine bu yörede vefat etmişti. Fatih bu bilgilere sahip miydi bilmiyoruz. Sahip olsa bile öyle genç denecek yaşta ölürken bu bilgi onu teselli eder miydi? Ondan da emin değiliz tabii. Bardakta kalan suyu son damlasına kadar kafama diktim. Masallardaki gak deyince et, guk deyince su yetiştiren kahraman gibi boşalan bardağımı şişede kalan suyla yarı yarıya doldurdu Nevzat. Yeter ki anlatmayı sürdüreyim. Teşekkür ederim dedikten sonra kaldığım yerden devam ettim. Belki de Osmanlı tarihinin en muammalı olayı olan bu beklenmedik ölüm hikayesine. Payitahttan ayrılan ordunun büyük yürüyüşü Sultan Çayırı'nda durdu. Ansızın birdenbire ortada hiçbir neden yokken bir telaş, bir koşturmaca alelacele Otağı Hümayun kuruldu. Belki bilirsiniz, Otağı Hümayun Osmanlı çadırının, sarayının çadır halinde yapılanmasıdır. Saraydaki birçok bina ve kurum Otağı Hümayun'da varlığını sürdürür. Bir tür seyyar saray da diyebilirsiniz. Henüz menzile varılmadan Otağı Hümayun kurulunca paşalardan yeniçerilere kadar bütün orduyu bir endişe aldı. Ne oluyordu? Niçin yürüyüşe ara verilmişti? Fatih'in son sadrazamı, ki kendisi Mevlana Celaleddin'in soyundan geliyordu, Karamani Mehmet Paşa, Rumeli ordusu ve Anadolu ordusuyla zamanında buluşmak için mola verdiklerini, Padişahımız Efendimiz'in de bu arada dinleneceği yalanıyla huzursuz askerleri yatıştırmayı denese de pek başarılı olamamıştı. Zira hakikat çok daha vahimdi. Fatih Sultan Mehmet birkaç gündür ağır hastaydı. Şiddetli karın ağrısıyla başlayan rahatsızlık giderek artıyordu. Ona ilk müdahaleyi Acem hekim Hamidettin Ellari yaptı. Fakat ne kadar uğraşırsa uğraşsın, hangi ilacı denerse desin, tababet ilminin ustası olan bu doktorun çabaları hiçbir sonuç vermedi. Acılar içinde kıvranan padişahı kurtarmak için derhal Maestro Ayakopo çağrıldı. Namı diğer Yakup Paşa. Hem başhekim hem de Fatih'in yakın dostu olan Yahudi doktor sultanı görünce büyük bir ümitsizliğe kapıldı. Acem hekim Larry'nin yanlış ilaç verdiğini, padişahın aldığı terkibin bağırsaklarını tıkadığını, artık hiçbir şey yapılamayacağını söyledi. Ne yazık ki söyledikleri de çıktı. 3 Mayıs Perşembe günü Fatih Sultan Mehmet acılar içinde kıvranarak hayata gözlerini yumdu. Avının kokusunu alan bir avcı gibi gözlerini kısmış, dikkat kesilmişti Nevzat. Sanki 500 küsür yıl öncesine gitmiş Tekfur Çayırı'nın üzerine pıtrak gibi yayılmış rengarenk Osmanlı çadırlarının arasında gezinerek kudretli hükümdarın katilini aramaya başlamıştı. Belki de Otağı Hümayun'dan içeri nasıl girerim de olaya bulaşanları nasıl sorgularım diye geçiriyordu kafasından. İki hekim var yani diye mırıldandı. Zanlı olarak görebileceğimiz kişiler onlar. Evet, iki hekim. Belki içlerinden biri Fatih'i tasarlayarak öldürmüş olan iki hekim. Belki her ikisi de suçsuz olan, sadece padişahı kurtarmaya çalışan iki hekim. Kısılmış göz kapaklarının arasından zekice kıpırdanan gözleri birden durdu. Belki de her ikisi birden komplonun içinde olan iki hekim. Neden olmasın? Fatih'i öldürenler işi sağlama almak için iki hekimi birden satın almış olamazlar mı? Bir cinayet masası başkomiserinin ilginç bakışı. Yanlış diyebilir miyiz? Hayır. Çünkü rivayet muhtelifti. Her isteyen her istediğini söyleyebilirdi. Dileyen dilediği yorumu yapabilirdi. Ama hakikat tekti, biricikti. O da Fatih Sultan Mehmet'in tıpkı babası 2. Murat gibi beklenmedik bir anda ölmesi. Elbette her iki hekim de komploya karışmış olabilir dedim. Ama çekincemi eklemeden de duramadım. Tabii ortada bir zehirlenme varsa... Suratı asılır gibi oldu. Cinayet olmama ihtimali canını mı sıkmıştı ne? Ama 49 yaşında bir adam üstelik zorlu bir sefere çıkacak kadar kendini sağlıklı hissediyorken birdenbire niye ölsün? Gut hastalığından. Rüyamda bizzat Fatih'in dile getirdiği çelişkiye dikkat çekti. Gut hastalığı insanı öldürmez ki. Usulca başımı salladım. Kesinlikle haklısınız, fakat sorun şu ki bundan 500 küsür yıl önce sizin Zeynep komiseriniz gibi kılık kırk yaran suç bilimcileri yoktu. O yüzden de kimse cinayetten şüphelenmedi diyerek tamamladı sözlerimi. Büyük bir memnuniyetle yanıldığını açıkladım. Aksine neredeyse herkes Fatih'in zehirlenerek öldürüldüğünü düşünüyordu ama herkesin katil adayı farklıydı. Yeniçeriler padişahın ölümünden sadrazamı sorumlu tuttular. Ayaklandıklarını söylemiştim ya. Ama durun durun, sırayı bozmayalım. Padişah yaşama gözlerini yumunca dirayetli sadrazam Karamani Mehmet Paşa ölümü ordudan ve halktan gizlemek istedi. Ama önce iktidar krizini önleyecek, devletin bekasını güvenceye alacak bir adım attı. Fatih'in iki oğluna iki ulak yolladı. İkinci Bayezid ile Cem Sultan'a. Evet, Amasya'daki ikinci Bayezid ile Karaman'daki Cem Sultan'a. Padişah öldüğüne göre kardeş katlini makul gösterecek kanlı taht savaşı başlamış bulunuyordu. Hızlı olan, zeki olan, güçlü olan tahta oturacaktı. Bir tür iktidar rallisi de diyebilirsiniz. Sadrazam Karamani Mehmet Paşa'nın gönlü Cem'den yanaydı ki Fatih Sultan Mehmet'in tercihinin de küçük şehzade olduğu, ikinci Bayezid'den hoşlanmadığı söylenir. Fatih'e sadık bir baş vezir olan Karamani Mehmet Paşa belki de bu sebeple Cem'e gidecek 3 atlıyı daha önceden yolladığı rivayet edilir. Ancak Karaman'daki küçük şehzadeye haber iletecek 3 atlı da Yeniçeri ağası Sinan Paşa'nın kurduğu pusuya düşerek katledildiler. Oysa 2. Bayezid'e yollanan Keklik Mustafa adındaki ulak, günlerce süren yolculuğun ardından Amasya şehrine vardı. Padişahın ölüm haberini büyük şehzadeye iletti. Gönderdiği ulakların akıbetinden habersiz olan Sadrazam Karamani Mehmet Paşa, Büyük Hakan'ın naaşını bizzat kendi nezaretinde gizlice bir arabaya yerleştirerek payitahta götürdü. Sultan Çayırı'ndaki askerlere de ordugâhtan ayrılmamaları yönünde kati emir verdi. Ayrıca bir buyruk yayınlayarak Üsküdar'dan karşı yakaya, karşı yakadan da bu yana geçişi yasakladı. Şehirdeki acemi oğlanlarını da bir köprünün tamiri bahanesiyle şehirden çıkarıp kale kapılarını kapattırdı. Ama Sadrazam padişahın naaşıyla Sultan Çayırı'ndan ayrıldıktan sonra nasıl oldu bilinmez, askerler bu acı olayı öğreniverdi. İşin içine bir Çapanoğlu olabileceğini vurgulamak için sağ gözümü kırptım. Yine komplo teorisi yazacak olursak belki de birileri askerlerin öğrenmesini sağladı. Fatih'in katilleri mi? Konu üzerine yoğunlaşmıştı, artık sessiz kalamıyordu. Siz detayları anlattıkça karmaşık bir saray entrikasının içine düşmüşüm gibi geliyor. Hayır, fikrimi açıklamayacaktım. Hangi kanaate varacaksa kendi başına varmalıydı. Bilemiyorum artık, ona siz karar vereceksiniz. Evet, padişahın yaşamını kaybettiği öğrenilir öğrenilmez ordugâhta kıyamet koptu. Askerlerin ilk aklına gelen sultanın öldürülmüş olmasıydı ya da birileri onların kulağına bu ihtimali fısıldamıştı. Üzüntü, hayal kırıklığı, aldatılmışlık. Bu duygular her insanda kızgınlık yaratabilir ama mesleği ölmek ve öldürmek olan silahlı adamlarda yarattığı etki çok daha korkunç olmuştu. Öfkeden çılgına dönen askerler irili ufaklı gruplar halinde Pendik ve Kartal iskelelerine aktılar. Oradan kayıklara dolarak tez elden payitahta ulaştılar. Hiç anlamadan, dinlemeden evvela Karamani Mehmet Paşa'nın sarayını bastılar. Fatih'in en güvendiği adamı, aynı zamanda devrin en önemli entelektüellerinden biri olan sadrazamı öldürdükleri yetmiyormuş gibi bedenini orada tiftik tiftik ettiler. Kimi tarihçilere göre Hekimbaşı Yakup Paşa da o sırada katledildi. Belki de öldürülmedi. O sebepten Hekimbaşı'nı ele geçiremedikleri için askerler Yahudi mahallesine yöneldiler. Evleri, dükkanları yağmaladılar. Halkı kılıçtan geçirdiler. İş çığırından çıkmıştı. Başı bozuk takımı zenginlerin evlerine saldırmaya başlamıştı ki Fatih tarafından payitahtın muhafız komutanı olarak bırakılan İshak Paşa birdenbire tarih sahnesine çıktı ve isyana son verdirdi. Niye o kadar beklemiş ki diye kesti sözümü Nevzat. Keşke daha önce müdahale etseymiş. Cinayet soruşturmasında uzman bir polis şefinin değil, her mantıklı insanın sorması gereken soruydu ama ben tarafsız kalmayı seçtim. Gaflet diyebiliriz. Belki de İshak Paşa hazırlıksız yakalanmıştır. Yeniçerilerin olayı bu raddeye vardıracağını düşünmemiş de olabilir. Ya da İshak Paşa bilinçli olarak müdahale etmemiştir. Sadrazam Karamali Mehmet Paşa'nın öldürülmesine kadar özellikle beklemiştir. Hangisi doğru? Kestirmek zor. Bakış açısına göre değişir. Polis şefinin gözlerindeki kuşku bulutları gitgide artıyordu. Siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten de İshak Paşa bu komplonun içinde miydi? Hiçbir şey düşünmüyorum dedim kesin bir ifadeyle. Anlat dediniz, ben de ihtimalleri sıralıyorum. Unuttunuz mu bu ölümün bir cinayet mi yoksa hastalık sonucu mu gerçekleştiğine siz karar verecektiniz. Mahcup bir gülümseme bürüdü düşünceli yüzünü. Kuralları çiğnediği için azarlanan sportmen bir oyuncu nezaketiyle dirseklerini masanın üzerine dayayarak ellerini usulca yukarı kaldırdı. Özür dilerim Müştak Hocam, kesinlikle haklısınız ama içinizden gelir de şahsi kanaatinizi söylemek isterseniz lütfen çekinmeyin. Evet, kafası karışmıştı. Şimdi bu İshak Paşa Fatih'in babası II. Murad'ın veziri olan İshak Paşa ile aynı kişi mi? Nasıl da doğru mantık yürütüyordu. Sahiden de korkulurdu bu adamdan. Kesinlikle aynı kişi. II. Mehmet'in tahta çıkışına hoş bakmayan Çandarlı Halil ile işbirliği yapan vezir. Edirne Sarayı'ndaki II. Murat yanlısı Hizb'in önemli adamlarından biri. Muhtemelen bu sebepten II. Mehmet tahta II. çıkışında İshak Paşa'yı Anadolu Beylerbeyliği'ne atayarak Edirne'den uzaklaştırdı. Bununla da kalmadı, babasının eşlerinden Halime Hatun'la evlendirdi. Aradan geçen yıllar içinde Fatih'in düşüncesi değişti. Babasının yakın dostu bu eski veziri payitahta çağırdı ve şehrin güvenliğiyle görevlendirdi. Yanlış anlamayın, herhangi bir imada bulunmuyorum ama Fatih'in ölümünden sonra tahta çıkan II. Bayezid ise İshak Paşa'yı en büyük makama, parçalanarak öldürülen Karamani Mehmet Paşa'nın yerine sadrazamlığa getirdi. Bir düşünce bulutu geçti yüzünden. Yok, öyle ani kararların adamı değildi Nevzat. Sırf bu yüzden İshak Paşa'yı Fatih'in katili olarak göremeyiz değil mi? Diye mırıldandı. Üstelik bir padişaha, hem de Osmanlı'nın gelmiş geçmiş en kudretli hükümdarına bir vezirin tek başına suikast düzenlemesi oldukça güç. Söylediklerinin arasında iki anahtar kelime vardı. Tek başına. Gözlerinin içine bakarak sordum. Yani İshak Paşa yalnız değildi demek istiyorsunuz. Meşhur kahkahalarından birini daha koyverdi. Bakıyorum da rolleri değiştik. Kusura bakmayın ama Müştak Hocam, burada soruları siz yanıtlıyorsunuz, ben değil. Şakacıktan alınmış gibi davranacaktım ama sesim umduğumdan daha yüksek çıktı. Zanlı olduğumu mu hatırlatmak istiyorsunuz? Gülüşü yüzünde eriti. Nasıl da birden ciddileşiyordu bu adam? Bildiğim kadarıyla size hiçbir zaman zanlı olduğunuzu söylemedik. Çünkü elimizde bu yönde bulgular yok ama vicdanınız öyle olduğunuzu söylüyorsa o başka. Ne anlama geliyordu şimdi bu? Yoksa her şeyden haberleri vardı da itiraf etmeye mi zorluyordu beni? Yok canım, hiç de öyle bir niyeti yoktu Nevzat'ın. Ben gerizekalı durduk yere kışkırtmıştım adamı. Hiç gereği yokken kendi kaleme gol atmıştım yine. Yok, yanlış anladınız diyerek toparlamaya çalıştım. Şaka yapıyordum, yani bir tür oyuna döndü de bu konuşma hiç etkilenmemişti. İsterseniz keselim. Kararlı bir tavırla başını salladı. Bilakis devam edelim. Yeni yeni bir şeyler belirmeye başladı gözlerimin önünde. Hoppala. İşte yeniden değişmişti. Sanki az önceki soğukluk hiç olmamış gibi hevesle sordu. İsyan yatıştırılınca ne oldu? Madem sorun yoktu ben de anlatmayı sürdürdüm. Sadrazam öldürülünce İshak Paşa şehzadelerin gelmesini bile beklemeyerek II. Bayezid'in oğlu Korkut'u naip olarak tahta çıkardı. Bu işi yaparken en büyük yardımcısı elbette Sinan Paşa ve Yeniçerilerdi. Bu arada şu önemli notu da eklemeliyim. II. Bayezid'in orduda iki damadı vardı. Yani askerlerin içinde desteği olduğu muhakkaktı. Cem Sultan'ı destekleyen güçlü komutanlardan Gedik Ahmet Paşa ise Otranto'daydı. Sadece askerler değil aynı zamanda din adamlarından da destek alıyordu II. Bayezid. Halveti Şeyhi Muhiddin Mehmet, Fatih'in ölümünden önce hacca gitmişti. Yola çıkmadan önce Bayezid'e, "Kudretli Şehzadem, döndüğümde sizi padişah tahtında göreceğim inşallah," demişti. Söyledikleri çıktı ve elbette Bayezid tahta oturunca kehanete çıkan şeyhi ödüllendirmeyi de ihmal etmedi. Ne yani, komplonun içinde din adamları da mı vardı? Komplo varsa tabii diye çekincemi koyduktan sonra onu çok şaşırtacak bir açıklama yaptım. Sadece din adamları değil, oldukça geniş bir çevrenin artık padişaha tepki duymaya başladığından söz edebiliriz. Sanılanın aksine ne yazık ki son dönemlerinde Fatih bazı kesimlerde çok da sevilen bir hükümdar değildi. Onun büyük imparatorluk hayalini gerçekleştirmesi için elbette devasa bir gelir gerekiyordu. Bitmek bilmeyen askeri seferler ordunun her daim ve her şekilde güçlü olmasını zorunlu kılıyordu. Her açıdan güçlü bir ordu ise büyük mali kaynak demekti. Bu sınırsız mali kaynağı bulmak için Fatih'in uyguladığı ekonomik tedbirler ülkede hoşnutsuzluğu arttırıyordu. Yeni gümüş sikkeler bastırması halkın elindeki paranın değerini düşürüyordu. Ayrıca köklü ailelerin mülklerine ve vakıf malı olarak sahiplendikleri arazilerin çoğuna el koyması hem toprak sahibi olan sınıflarla hem de İslami kökenli vakıflardaki din adamlarıyla arasını açıyordu. Vergilerin artırılması da ayrı bir hoşnutsuzluk nedeniydi ve tabii Yeniçeriler. Sayıları gitgide artan bu profesyonel askerler gelirlerinin düşmesi nedeniyle padişaha tepki duyuyorlardı. Fatih'in ölümünden sonra yapılan ayaklanmayı, Karamani Mehmet Paşa'nın öldürülmesini biraz da böyle yorumlayabilirsiniz. Neyse, biz hikayemize dönelim. Babasının ölüm haberini ilk alan şehzade olma ayrıcalığını doğru kullanan 2. Bayezid 20 Mayıs'ta Üsküdar'a ulaştı. Öncelikle babasının cenazesiyle ilgilendi. Günlerdir bekletildiği için naaşı bozulmaya yüz tutan Fatih Sultan Mehmet nihayet toprağa verildi. Ve ertesi gün 2. Bayezid 31 yıl boyunca oturacağı tahtı oğlu Korkut'tan devraldı. Cem Sultan ise sonuçsuz savaşların ardından Rodos şövalyelerine sığındı. 14 yıl devam eden sürgün hayatının sonunda şüpheli bir ölümle hayata gözlerini yumdu. Artık 2. Bayezid tahtın tek sahibiydi. Yeniden koltuğunda geriye yaslandı Nevzat. Yine parmaklarını birbirine geçirdi. Yani Fatih'in ölümünden en büyük yararı sağlayanlardan biri büyük oğlu 2. Bayezid'ti. Sanki suçlanacak olan benmişim gibi savunmaya geçtim. Hep bir orta yol arar şu müştak dobra bir insan olamadı gitti. Kimdi bunu söyleyen? Ne önemi var? Şu anda asıl mesele bu cevval polis şefinin elinden kurtulmaktı. O sebepten hem nalına hem mıhına vurmayı sürdürdüm. Doğru, sonunda Bayezid padişah oldu ama Fatih'in ölümünden yarar sağlayan sadece o değildi. Efsanevi Hakan'ın ölüm haberi en büyük yankıyı Roma'da buldu. Pare pare zafer topları atıldı, şehrin bütün kiliselerinde çanlar gün boyu çalındı. Halk "Büyük Kartal öldü" diye haykırarak 3 gün 3 gece eğlendi. İtalyanlar sevinçten sarhoş olmuşlardı, az buz mesele değil. En azılı düşmanları hayata veda etmişti ki eğer Fatih bir 10 yıl daha kadar yaşasa dünya bambaşka bir yer olurdu. Gerçeğin farkında olan Venedik hükümeti Fatih'i zehirletmek için bir düzineye yakın girişimde bulunmuştu. Hatta Venedik Meclisi'nin Fatih Sultan Mehmet'i öldürmesi karşılığında Hekimbaşı Yakup Paşa'ya bir servet önerdiği bile yazılmıştır. Sadece Venedikliler mi? Büyük hükümdarlarla aralarında husumet bulunan Memlüklüleri de unutmamak lazım. İnanmayan gözlerle dinliyordu sözlerimi. Sonunda dayanamayıp müdahale etti. Ama Nusret Hanım Fatih'i ne Venediklilerin ne de Memlüklülerin öldürdüğünü düşünüyordu. Benden ses çıkmayınca tahminini dile getirdi. Fatih'i Özoğlu 2. Bayezid'in öldürttüğüne inanıyordu. Evde bulduğumuz baba katilliğiyle ilgili makale. Freud'un incelemesinden bahsediyorum. Sayfaların arasına konulmuş kağıdın üzerindeki sözcükler. Patraset, feleset, fıtrasit. Baba katili, oğul katili ve kardeş katili. Belki yine rol çalıyorsunuz, soruları ben değil, siz yanıtlayacaksınız diye beni azarlayabilirdi ama kafamdakileri dile getirmezsem çatlayacaktım. Peki siz ne diyorsunuz Nevzat Bey? Artık konu hakkında bir bilginiz var. Haklı mıydı Nusret? Fatih'i gerçekten de oğlumu öldürttü. Sözlerine başlamadan ilgiyle süzdü beni. Sahiden merak mı ediyordum yoksa onu yanlış mı yönlendirmeye çalışıyordum? Bilmiyorum dedi çenesini kaşıyarak, emin olmak zor. Anlattıklarınıza bakarak kanlı bir saray entrikasından söz etmek mümkün. Elbette ikinci Bayezid de bu entrikanın içinde olabilir. Belki de baş planlayıcısıdır. İshak Paşa'nın padişaha husumeti son çok eskilere dayanıyormuş. Fatih zengin sınıfların, dini çevrelerin çıkarına dokunmuş. Eğer kendinden sonra hükümdarlık için küçük oğlu Cem Sultan'ı düşündüğü de gerçekse, bütün bunları yan yana sıralayınca katil ikinci Bayezid diyebiliriz. Ama daha Fatih'in zehirlenmiş olduğu kesin bile değilken böyle bir iddiada bulunmak ne kadar doğru? İtalyanların deyimiyle Büyük Kartal belki de hastalık sebebiyle ölmüştür. Cinayet yoksa ne soruşturma yapmanın bir anlamı var ne de kimin zanlı olduğunun. Nihayet bir yerlere varıyordu konuşmamız. İşte Nusret bunun için istiyordu toksikoloji incelemesini diyerek baklayı ağzımdan çıkardım. Fatih'in zehirlendiğinden emin olmak için. Yasal olarak bu işi yapamayınca da o mezar hırsızlarıyla anlaşma yoluna gitti. Yine o benim hiç hoşlanmadığım kuşkulu ifade geldi oturdu kısılmış gözlerine. Tamamıyla aynı fikirdeyim. Buraya kadar hiçbir sorun yok. Asıl mesele Nusret Hanım'ın bu araştırma yüzünden öldürülüp öldürülmediği. Eski sevgilinizin ölümüyle eski asistanınıza yönelik saldırının ilgisi olmadığını artık biliyoruz. Açıkçası bu biraz elimizi zayıflatıyor çünkü eğer iki saldırının da failleri aynı olsaydı, karşımızda ırkçı uygulamaları güçlü, Osmanlı'ya laf söyleyen, herkesi yok etmek isteyen, Fatih'e duydukları sevgiyi başkalarına saldırı raddesine getirmiş fanatikler olduğunu kolayca iddia edebilirdik. Tahir Hakkı ve şürekasından söz ediyordu. Demek ki Nevzat da ciddi ciddi kuşkulanmıştı onlardan ama galiba artık bu düşüncesinden vazgeçiyordu. Sezgin'den sonra Tahir Havça ve çetesi de temize çıktığına göre geriye benden başka kimse kalmıyordu. Polise ardı ardına söylediğim yalanlar da göz önüne alınca, bunlara bir de Adem Dilli'nin ifadesi eklenince, üstelik şu Colt tabancadan çıkan iki kurşun. Tabii ya, Nevzat'ın beni karşısına oturtup uzun uzadıya Fatih'in ölümünü anlattırması. Ama vicdanınız öyle olduğunuzu söylüyorsa gibi laf sokması. Tabii adam kaçın kurası anladı benim zayıf karakterli biri olduğumu. Raskolnikov gibi itiraf ettirecek işte. Zaten demedi mi yeterince vaktimiz var diye? İtiraf edinceye kadar tutacak beni belki de etmeliyim. Belki de ben öldürdüm Nusret'i. Benim dışında hemen hemen bütün zanlılar bir bir temize çıkıyor işte. Onlar masumsa demek ki katil benim. Belki de onlar suçumu ispatlamadan önce itiraf etmeliyim. Kulaklarımda yankılanan babamın sesi. Devletle uğraşamazsın oğlum, teslim ol. Evet, sanırım teslim olmalıyım. Belki de hemen şimdi anlatmalıyım polisten gizlediklerimi. Sustunuz hocam. Nevzat'ın alaycı sözleri soğuk duş etkisi yaptı üzerimde. Kabullenişin tatlı ılıklığı, teslim oluşun uyuşukluğu anında kayboldu. Hayır, hiçbir şey anlatmamalıydım. Hayır, suçu ispatlanana kadar herkes masumdur. O Saralı Rus yazar, kendi kahramanına suçluluk duygusu altında cehennemi yaşattı diye niye işlemediğim bir cinayeti üstlenecekmişim? Devlet manyağı babam oğlunun yasalara saygılı bir vatandaş olmasını istiyor diye niye yıllarca hapislerde çürüyecekmişim? Hayır efendim, itiraf filan yok. Bana gereken soğukkanlılık, bana gereken sakince düşünmek, yeterince derin, yeterince geniş, yeterince esnek düşünebilmek. Sık sık böyle dalar gider misiniz? Acilen şu adama bir şeyler söylemeliydim. Yoksa iyice karışacaktı işler. Düşünüyordum dedim aceleyle. Belki de şu eski koca... Nevzat'ın suratı tam anlamıyla allak bullak oldu. Hangi koca? Jerry. Nusret'in ayrıldığı adam. O iri yarı sanat tarihçisi herifin Nusret'i dövdüğünü ballandıra ballandıra anlatmaya hazırlanıyordum ki münasebetsiz telefonum yine çalmaya başladı. Özür dilerim, belki önemlidir diyerek çıkardım cebimden tanımadığım bir numara. Bir ev ya da iş yeri olmalı. Adem dilli mi yoksa? Nevzat'ın yanında nasıl konuşacağım ben? Ama bundan kaçamazdım, korkuyla açtım çekingen bir sesle. Alo dedim karşımdaki kişiye. Alo, Müştak Hoca. Rahatladım, Adem dili değildi. Tanımadığım, sanki duvarın ardından gelirmiş gibi yankılanan bir ses. Evet buyurun. Tahir Hakkı. Sustu, konuşmakta güçlük çekiyordu. Tahir Hakkı. Ne anlatmak istiyordu bu boğuk ses? Ne olmuş Tahir Hakkı'ya? Kanımı donduran o cümleyi söyledi sonunda. Tahir Hakkı bu akşam evinde öldü.